İyi. Oo. Epey güçleniyor. Birden kafam olarak isimlendireceğim şeyin yanından geçip giden ıslığa, kükremeye benzeyen ses de ne? Belki de ona rüzgar diyebilirim. Bu iyi bir isim oldu mu? Oldu oldu. Daha sonra ne işe yaradığını öğrendiğimde ona daha iyi bir isim bulurum herhalde. Çok önemli bir şey olmalı. Çünkü görünüşe bakılırsa etrafta ondan çok fazla var. Hey, bu şey de ne? Buna da kuyruk diyelim. Evet, kuyruk. Onu sağa sola ne güzel savurabiliyorum, değil mi? Vay, vay, vay. Bu harika bir his. Pek işe yaramıyor gibi görünüyor. Ama muhtemelen daha sonra ne işe yaradığını anlarım. Şimdi çevremdeki şeyler için hiç anlaşılır bir betimleme yapabildim mi şimdiye dek? Hayır, boş ver. Hey, bu gerçekten heyecan verici. Keşfedilecek ve beklenecek o kadar çok şey var ki bu heyecan başımı döndürüyor. Yoksa rüzgardan mı? Şu anda etrafta ondan çok daha fazla var, değil mi? Vay canına. Hey, aniden büyük bir hızla bana doğru gelmeye başlayan bu şey de ne böyle? Çok, çok hızlı. O kadar büyük, yassı ve yuvarlak ki kulağa kocaman ve geniş gelecek bir isme ihtiyacı var. Örneğin toprak. İşte bu. Bu iyi bir isim. Toprak. Benimle arkadaş olur mu acaba? Sonrasında ani ve ıslak bir gümbürtünün ardından gelen bir sessizlik vardı. Garip bir şekilde saksıdaki petunyaların düşerken akıllarından geçen tek şey şuydu. Öf! Hayır, yine mi? Pek çok insan petunyaların bunu neden düşündüklerini tam olarak bilebilseydik, evrenin doğası hakkında şimdikinden çok daha fazla bilgi sahibi olabilirdik demiştir. Bölüm 19. Bu robotu da mı yanımıza alıyoruz? Dedi Ford. Hoşnutsuz bir tavırla Marvin'e bakarak. Robot bir köşede, küçük bir palmiyenin altında kamburunu çıkarmış bir halde, hantal duruşuyla dikiliyordu. Zaphod, bakışlarını altın kalbin inmiş olduğu kavruk toprakların panoramik görüntüsünü yansıtan ayna ekranlardan çevirdi. ''Ha, şu paranoyak android'' dedi. ''Evet, onu da alacağız.'' ''Pekala.'' Ama manik depresif bir robotla ne yapmayı düşünüyorsun ki? Sen de derdin var sanıyorsun, dedi Marvin. Sanki içine daha şimdi bir ceset yerleştirilmiş bir tabutla konuşuyormuş gibi. Sen manik depresif bir robot olsaydın ne yapardın? Yo, hayır. Cevap vermeye zahmet etme. Senden 50.000 kat daha zekiyim. Ama cevabı ben bile bilmiyorum. Sizin seviyenize inerek düşünmeye çalışmaktan başım çatlayacak neredeyse. Trillian aniden kamerasının kapısından fırlayıp içeri daldı. Beyaz farelerim kaçmış, dedi. Zaphod'un iki yüzünde de derin bir endişe ya da ilgi ifadesi okunmadı. Başlatma şimdi beyaz farelerine, dedi. Altüst olmuş durumdaki Trillian ona öfkeyle bakıp yeniden ortadan kayboldu. İnsanoğlunun yerküre gezegenindeki ikinci değil, bağımsız gözlemcilerin büyük bölümü genel olarak böyle düşünüyordu, üçüncü zeki canlı türü olduğu çoğunluk tarafından fark edilseydi, Trillian'ın sözleri çok daha fazla dikkat çekebilirdi. Tünaydın çocuklar! Ses hem tuhaf bir şekilde tanıdık, hem de tuhaf bir biçimde yabancıydı. Genizden gelen ana erkil bir tınısı vardı. Mürettebat gezegen yüzeyine inmelerini sağlayacak hava kilidi çıkış kapısına ulaştığında duyulmuştu. Şaşkınlık içinde birbirlerine baktılar. ''Bu bilgisayar'' diye açıkladı Zaphod. ''Acil durumlar için yedek bir kişiliği olduğunu keşfettim ve daha çok işe yarayabileceğini düşündüm. Bugün tanımadığınız ve tuhaf bir gezegende geçireceğiniz ilk gününüz.'' diye devam etti Edin'in yeni sesi. ''Bu yüzden Hepinizden sıkı giyinmenizi ve böcek gözlü yaramaz canavarlarla oynamamanızı istiyorum. Zaffod kapıyı sabırsızca tıkırdattı. Kusura bakmayın, dedi. Dışarıya bir hesap cetveliyle çıkmak bile bundan iyidir bence. Öyle mi? Diye tersledi bilgisayar. Hanginiz söyledi bunu? Lütfen çıkış kapısını açar mısın bilgisayar? Dedi Zaffod, sinirlenmemeye çalışarak. Deminki sözleri söyleyen kişi suçunu kabul etmedikçe açmam, diye ısrar etti bilgisayar, birkaç sinapsını kapatarak. Tanrım, diye homurdandı Ford. Bütün ağırlığını bölme duvarına verip ona kadar saymaya başladı. Akıl sahibi canlı türlerinin bir gün bunu yapmayı unutacaklarını düşününce cidden endişelendi. İnsanların bilgisayarlardan bağımsız olduklarını göstermesinin tek yolu yalnızca sayı saymaktı. Hadi, dedi Eddie sertçe. Bilgisayar, diye söze başladı Zaffod. Bekliyorum, diye sözünü kesti Eddie. Gerekirse bütün gün bekleyebilirim. Bilgisayar, dedi Zaffod. Bir süredir bilgisayarı alt etmek için kurnazca bir mantık oyunu düşünmeye çalışıyordu ve sonunda onunla kendi sahasında yarışmamaya karar verdi. Eğer o çıkış kapısını şu anda açmazsan, doğrudan ana veri bankalarına gider ve seni koca bir baltayla yeniden programlarım. Anladın mı? Eddie şok oldu, duraksadı ve bunu iyice düşünüp taşındı. Ford sessizce saymaya devam ediyordu. Bu bir bilgisayara yapabileceğiniz neredeyse en saldırganca şeydir. Aslında bir insanın yanına gidip sürekli kan, kan, kan, kan diye yinelediğiniz zaman da aynı etkiyi yaratırsınız. Hepimiz bu ilişki için emek sarf etmek zorunda kalacağız anlaşılan, dedi en sonunda Eddie. Sakince ve çıkış kapısı açıldı. Dondurucu bir rüzgar içlerine işledi. Üşümemek için kollarını göğüslerinin üstünde sıkıca kavuşturup rampadan indiler ve Magretia'nın çorak, tozlu yüzeyine ayak bastılar. Her şey gözyaşlarıyla sona erecek, bunu biliyorum, diye arkalarından bağırdı Eddie ve kapıyı tekrar kapattı. Birkaç dakika sonra kendisini tamamen gafil avlayan bir komut yüzünden kapıyı tekrar açıp kapattı. Bölüm 20. 5 silüet gezegenin çorak yüzeyinde yavaş yavaş geziniyordu. Yüzeyin bazı yerleri soluk gri, bazı yerleri soluk kahverengiydi ve geri kalanındaysa görülecek ilginç hiçbir şey yoktu. Bütün bitki örtüsü kuruyup yok olmuş ve yüzeyi aşağı yukarı iki parmak kalınlığında bir toz tabakasıyla kaplanmış kuru bir bataklığa benziyordu. Hava çok soğuktu. Bu durum açıkça göründüğü kadarıyla Zaffod'un keyfini iyice kaçırmıştı. Diğerlerini bırakıp çevrede tek başına gezindi ve kısa süre içinde yüzeydeki hafif bir yükseltinin ardında gözden kayboldu. Rüzgar Arthur'un gözlerine ve kulaklarına iğne gibi batıyor, bayat ve basık hava boğazını sıkıyordu. Yine de en çok sızlayan yeri başıydı. Müthiş, dedi kendi sesiyle kulaklarını çınlatarak. Bu ince atmosfer sesi çok kötü iletiyordu. Bana sorarsanız burası Tanrı'nın bile terk ettiği bir delik, dedi Ford. İçinde giderek büyüyen bir öfke hissediyordu. Galaksinin barındırdığı yıldız sistemlerinin onca gezegeni arasında, ki çoğu vahşi, egzotik ve her köşesi yaşamla kaynayan gezegenlerdi ve üstelik tam 15 yıl boyunca bir kazazede hayatı yaşadıktan sonra gele gele sonunda bu çöplüğe gelmişti. Ortalıkta bir sosisli sandviç tezgahı bile göze çarpmıyordu. Eğilip yerden bir avuç soğuk toprak aldı. Ama toprağın altında binlerce ışık yılını aşıp bakmaya değecek hiçbir şey yoktu. Hayır, diye ısrar etti Arthur. Anlamıyor musun? Hayatımda ilk kez başka bir gezegenin yüzeyinde duruyorum. Tamamen yabancı bir dünya. Yine de böyle bir çöplük olması ne yazık. Trillian kollarını kavuşturarak ürperdi ve kaşlarını çattı. Gözünün ucuyla hafif ve beklenmedik bir hareket gördüğüne yemin edebilirdi. Ama hızla o yöne dönüp baktığında tek görebildiği gemiydi. Yaklaşık 100 metre arkalarında hareketsiz ve sessiz duruyordu. Kız birkaç saniye sonra yüzeydeki bir sırtın üzerinde durmuş, el sallayarak onları çağıran Zaphod'u gördüğünde rahatladı. Zaphod heyecanlı görünüyordu. Ama yoğunluğu düşük atmosfer ve rüzgar yüzünden söylediklerini anlaşılır bir şekilde duyamıyorlardı. Daha yüksek bir sırta yaklaştıklarında bunun dairesel bir çukur olduğunu fark ettiler. Yaklaşık 150 metre çapında bir kraterdi. Kraterin dış çevresindeki eğimli yüzeye siyah ve kırmızı yumrular saçılmıştı. Durup bir yumruyu incelediler. Islaktı, lastik gibiydi. Birden bunun taze balina eti olduğunu fark edip dehşete düştüler. Kraterin ağzında Zaphod'la buluştular. "Bakın," dedi Zaphod, kraterin içini işaret ederek. Kraterin ortasında kaderine ağlayacak kadar uzun yaşamamış olan yapayalnız ispermeçet balinasının parçalanmış cesedi yatıyordu. Sessizliği bozan tek şey Trillian'ın boğazından gelen istem dışı kasılma sesleriydi. "Sanırım onu gömmeye çalışmanın hiçbir anlamı yok," dedi Arthur mırıldanarak. Sonra da keşke bunu söylemeseydim diye düşündü. "Gelin," dedi Zaphod ve tekrar kraterin içine baktı. "Ne? Aşağıya mı?" dedi Trillian ciddi bir hoşnutsuzlukla. "Evet," dedi Zaphod. "Hadi, size göstereceğim bir şey var." "Onu görebiliyoruz," dedi Trillian. "O değil," dedi Zaphod. "Başka bir şey. Hadi, gelin." Hepsi birden duraksadı. "Hadi ama," diye ısrar etti Zaphod. "İçeri giden bir yol buldum." "İçeri mi?" dedi Arthur dehşet içinde. "Gezegenin içine. Bir yeraltı geçidi. Balina'nın çarpma kuvveti yüzeyde bir yarık açmış. Gitmemiz gereken yer orası işte. 5 milyon yıldır hiç kimsenin ayak basmadığı yere. Zamanın bile derinliklerine ineceğiz." Marvin alaycı alaycı mırıldanmaya başladı yine. Zaphod onu tekmeleyince sesini kesti. Küçük bir tiksinti ürpertileriyle bakışlarını kraterin talihsiz yaratıcısından kaçırmaya çalışarak Zaphod'un peşinden aşağı indiler. "Hayat," dedi Marvin kederli bir sesle. "Ondan ister tiksinin ister görmezden gelin, yine de onu sevemezsiniz." Balina'nın çarptığı yer çökmüş, şu an için molozlar ve balina'nın iç organlarıyla kapalı dehlizler ve geçitler ortaya çıkmıştı. Zaphod geçitlerden birinin ağzını temizlemeye koyuldu. Ama Marvin bunu ondan çok daha hızlı yapabiliyordu. Geçidin karanlık girintilerinden nemli bir hava esti hafifçe. Zaphod içeri bir el feneri tuttu. Ama tozlu karanlığın içinde bir şey göremediler. "Efsanelere göre," dedi, "Magretalılar yaşamlarının büyük bölümünü yer altında geçirirdi." "Neden?" dedi Arthur. "Yüzey çok mu kirlenmiş ya da nüfus patlaması mı yaşanmış?" "Hayır, sanmıyorum," dedi Zaphod. "Bence yalnızca yüzeyden pek hoşlanmıyorlardı." "Ne yaptığını bildiğine emin misin?" dedi Trillian, tedirgin bir halde karanlığa bakarak. "Biliyorsun ki şimdiden bir kez saldırıya uğradık. Bak kızım, bana inanın ki bu gezegendeki canlı nüfus 0+4'ümüz. Haydi, gelin şimdi içeri girelim." "Hey, dünyalı." "Arthur," dedi Arthur. "Lütfen şu robotu bir şekilde yanında tutup geçitin bu ucunu korur musun?" "Korumak mı?" diye sordu Arthur. "Kimden?" "Daha demin burada kimse olmadığını söyledin." "Evet, yalnızca güvenlik için, tamam mı?" dedi Zaphod. "Kimin güvenliği? Sizin kimi yoksa benim kimi?" "Aferin delikanlı. Pekala, işte gidiyoruz." Zaphod çabucak geçide inerken onu Trillian ve Ford izledi. Umarım hepiniz gerçekten berbat vakit geçirirsiniz, diye yakındı Arthur. Endişe etme, diye onu temin etti Marvin. Geçirecekler. Birkaç saniye sonra hepsi gözden kaybolmuştu. Arthur bir süre öfleye püfleye dolandı. Sonra bir balina mezarının dolanmak için pek de iyi bir yer olmadığına karar verdi. Marvin bir an için nefret dolu gözlerle onu izledi. Sonra kendi kendini kapattı. Zaphod kararlı ve hızlı adımlarla geçitten aşağıya inerken sinirleri fena halde gerilmişti. Ama kararlı ve uzun adımlarla yürüyerek bunu saklamaya çalışıyordu. El fenerinin ışığını hızla etrafta gezdirdi. Duvarlar koyu renk çinilerle kaplıydı ve soğuktu. Havada ağır bir çürüme kokusu vardı. ''İşte, ben size ne demiştim?'' dedi Zaphod. ''Magretia üzerinde hiç kimsenin yaşamadığı bir gezegen.'' diyerek tozun, toprağın ve çinili zemine saçılmış molozların içine daldı. Burası o kadar bakımsız olmasa da Trillian'a ister istemez Londra metrosunu anımsatmıştı. Duvarlarda çinilerin yerini ara sıra kocaman mozaikler alıyordu. Parlak renklerde basit açılı desenler. Trillian durup birini inceledi ama hiçbir anlam çıkaramadı. Zaphod'a seslendi. ''Hey, bu tuhaf simgelerin ne anlama geldiğine dair bir fikrin var mı?'' ''Sanırım bunlar yalnızca tuhaf simgeler,'' dedi Zaphod, başlarını bile çevirmeden. Trillian omuzlarını silkti ve adamın arkasından koşturdu. Zaman zaman karşılarına soldaki ya da sağdaki küçük bölmelere açılan kapılar çıkıyordu. Ve Ford bu bölümlerin terk edilmiş bilgisayar teçhizatlarıyla dolu olduğunu fark edip bölmelerden birine bakması için Zaphod'u içeri sürükledi. Trillian da peşlerinden gitti. "Bak," dedi Ford. "Buranın Magretia olduğunu söylüyorsun." "Öyle," dedi Zaphod. "Mesajı birlikte dinledik, değil mi?" "Pekala. Şu an için buranın Magretia olduğunu kabul edelim. Bu konuda şimdiye kadar söylemediğin şey onu koca galaksi içinde nasıl bulduğun. Yerini bir yıldız atlasından bakmadığın kesin. Araştırma, devlet arşivleri, dedektif çalışması, birkaç şanslı tahmin, kolay oldu. Sonra da burayı aramak için mi altın kalbi çaldın?" "Onu pek çok şeyi aramak için çaldım." "Pek çok şeyi mi?" dedi Ford, şaşkınlık içinde. "Mesela neyi?" "Bilmiyorum." "Ne?" "Ne aradığımı bilmiyorum." "Neden?" Çünkü ne aradığımı bilirsem onu arayamam." "Ne? Delirdin mi sen?" "Bu henüz eleyemediğim bir seçenek," dedi Zaphod sessizce. "Kendim hakkında aklımın şu anki koşullar altında kavrayabildiği kadar şeyi biliyorum ve şu anki koşullar pek iyi değil." Uzun bir süre kimse bir şey söylemedi. Kafası bir anda endişelerle dolan Ford, gözünü Zaphod'a dikmiş bakıyordu. "Dinle eski dostum. Eğer yapmak istediğin..." diye başladı Ford sonunda. "Dur bir dakika. Sana bir şey söyleyeceğim," dedi Zaphod. "Ben çoğu kez pedal çevirmeden kendimi yokuş aşağı bırakırım. Aklıma bir şey yapmak gelir, hey neden olmasın der ve onu yaparım. Galaksi başkanı olacağımı düşünüyordum ve düşündüğüm oldu. Çok kolay. Bu gemiyi çalmaya karar veriyorum. Magretia'yı aramaya karar veriyorum ve bunların hepsi hemen gerçekleşiveriyor. Evet, bunun en iyi nasıl yapılabileceğini planlıyorum. Tamam, ama işler zaten her zaman yolunda gidiyor. Bu borçlarını hiç ödememene rağmen iptal edilmeyen bir galaktik kredi kartına sahip olmaya benziyor. Ne zaman durup niye bunu yapmak istedim? Bunu yapmayı nasıl başardım diye düşünsem, bu konuda düşünmeyi kesmek için çok güçlü bir istek duyuyorum. Tıpkı şimdi duyduğum gibi. Bu konuda konuşmak bile beni yoruyor." Zaphod bir an için duraksadı. Bir an için bir sessizlik oldu. Sonra kaşlarını çatıp devam etti. "Geçen gece yine bu konuda endişeleniyordum. Beynimin bir bölümünün doğru dürüst çalışmadığı gerçeği konusunda yani. Sonra farkına vardım ki iyi fikirler çıkarmak için bana söylemeden beynimi kullanan başka birisi var. Bu iki fikri bir araya getirdim ve o birinin bu amaçla beynimin bir bölümünü kilit altına almış olabileceğine ve bu yüzden de onu kullanamadığıma karar verdim. Bunun doğruluğunu araştırmanın bir yolu olup olmadığını merak ettim. Geminin tıp bölümüne gittim ve kendimi beyin tarayıcısına bağladım. Her iki kafamı da bütün önemli taramalardan, başkanlık adaylığım tam olarak onaylanmadan önce devletin tıbbi görevlilerince sokulduğum bütün taramalardan geçtim. Hiçbir şey çıkmadı. En azından beklenmedik hiçbir şey yoktu. Zeki, hayal gücü kuvvetli, sorumsuz, güvenilmez ve dışa dönük biri olduğum ortaya çıktı. Gördüğün gibi tahmin edemeyeceğin bir şey yok. Başka herhangi bir anormallik de görünmüyordu. Bu yüzden ben de daha ileri testler uydurmaya başladım. Tamamen gelişi güzel bir şekilde. Hiçbir şey çıkmadı. Sonra bir kafamdan elde ettiğim sonuçları diğer kafamdan elde ettiklerime eklemeyi denedim. Yine hiçbir şey çıkmadı. En sonunda bütün bunların bir paranoya nöbeti olduğunu düşünüp her şeyden vazgeçtiğim için ahmaklaştım. Her şeyi toparlayıp vazgeçmeden önce yaptığım son şey, kafalarımdan ayrı ayrı elde edip birbirlerine eklediğim düşünceleri alıp onlara yeşil bir filtreden bakmak oldu. Hatırlar mısın? Çocukken hep yeşil renk konusunda batıl inançlarım vardı. Hep bir ticari keşif gemisinde pilot olmak isterdim. Ford başını sallayarak onayladı. Ve işte oradaydı, dedi Zafod. Gün gibi açıktı. Her iki beynin de orta yerinde, yalnızca birbirlerine bağlı ve çevrelerindeki başka hiçbir şeyle bağlantısı olmayan koca bir bölüm vardı. Piçin biri bütün sinapsları dağlamış ve o iki beyincik yumrusunu elektronik bir tramvaya sokmuştu. Ford donup kalmış bir halde ona baktı. Trilya'nın beti benzi attı. Bunu sana biri mi yapmış? Evet. Onun kim olduğuna dair bir fikrin var mı ya da bunu niye yaptığına? Niye mi? Bunu yalnızca tahmin edebilirim. Ama piçin kim olduğunu biliyorum. Biliyor musun? Nasıl öğrendin? Çünkü dağladıkları sinapslara adlarının baş harflerini yazmışlar. Onları benim görmem için orada öylece bırakmışlar. Ford dehşet içinde ona baktı ve tüylerinin ürpermeye başladığını hissetti. Baş harfler mi? Beynine mi dağlamışlar? Evet. Pekala. Tanrı aşkına bu baş harfleri söylesene. Zafod bir an için sessizce ona baktı yine. Sonra gözlerini uzaklara dikti. Z-B dedi sakin bir ses tonuyla. Tam o anda arkalarında çelik bir kepenk indi ve odaya gaz dolmaya başladı. Bunu size sonra anlatırım dedi Zafod güçlükle soluyarak ve üçü de bayıldılar. Bölüm 21. Arthur keyifsiz bir ruh haliyle Magretia'nın yüzeyinde dolaşıyordu. Ford düşünceli davranarak zaman geçirmesi için otostopçunun galaksi rehberi kopyasını ona bırakmıştı. Gelişi güzel birkaç düğmeye bastı. Otostopçunun galaksi rehberi oldukça düzensiz bir şekilde yayına hazırlanmış bir kitaptır ve editörlerine o an için iyi bir fikirmiş gibi gözüken pek çok bölüm içerir. Bunlardan bir tanesi Arthur'un şimdi rastladığı güya Maximegalon Üniversitesi'nde kadim filoloji, dönüşümsel etik ve tarihsel algının dalga uyumlu teorisi üzerine parlak bir akademik kariyer yapmış, sessiz ve genç bir öğrenci olan Veit Vojagig'in deneyimlerine aktarmaktadır. Ki Veit Vojagig, Zafod Biblebrox'la pangalaktik gargara bombaları içerek geçirdiği bir gecenin ardından, geçen birkaç yıl içinde satın aldığı tükenmez kalemlere ne olduğu meselesini giderek daha da büyüyen bir saplantı haline getirmişti. Bunu oldukça zahmet verici ve titiz bir araştırmayla geçen uzun bir dönem izlemiştir. O dönem boyunca galaksideki belli başlı bütün kayıp tükenmez kalem merkezlerini ziyaret edişinin ardından en sonunda o zamanlar kamuoyunun hayli dikkatini çeken küçük ve tuhaf bir kuram geliştirmişti. Wojcicki'nin söylediğine göre kozmosta bir yerlerde üzerinde insansılar, sürüngensiler, balıksılar, yürüyen ağaçsılar ve süper zeki mavi tonlarının yaşadığı bütün o gezegenlerin yanı sıra tamamen canlı tükenmez kalem türlerine ait bir gezegen de vardı. Başıboş bırakılan bütün o tükenmez kalemler uzaydaki solucan deliklerinden sessizce kayarak tükenmez kalemlere özgü eşsiz bir yaşamın keyfini çıkarabileceklerini bildikleri bu gezegene doğru yola çıkıyorlardı. Tükenmez kalemlere yönelik uyaranlara tepki verdikleri ve genel olarak bir tükenmez kalem için iyi yaşamak neyse öyle yaşadıkları bir yerdi orası. Kuramsal açıdan bakıldığında bu tamamen iyi ve hoş bir yaklaşımdı. Ta ki Vit Wojcicki birdenbire bu gezegeni bulduğunu ve bir süreliğine orada kartuşu değiştirilebilir, ucuz ve yeşil türde bir tükenmez kalem ailesinin limuzin şoförlüğünü yaptığını iddia edene kadar bunun üzerine Vit Wojcicki sürüldü, hapsedildi, bir kitap yazdı ve sonunda vergi sürgününe gönderildi. Ki aslında bu durum kendilerini halk önünde aptal yerine koymaya kararlı olanları bekleyen bilindik bir kaderdi. Bir gün Wojcicki'nin bu gezegene ait olduğunu iddia ettiği uzay koordinatlarına bir araştırma seferi düzenlendiğinde üzerinde yaşlı bir adamın tek başına yaşadığı küçük bir gezegen buldular ve adam defalarca iddiaların hiçbirinin doğru olmadığını söyledi. Ama daha sonra yalan söylediği ortaya çıktı. Bununla birlikte yaşlı adamın Brantis vagondaki banka hesaplarına her yıl yatırılan gizemli 60 bin altayır doları ve elbette ki Zaphod Biblebrox'un yüksek karlı ikinci el tükenmez kalem ticareti hala yanıtlanamayan sorular olarak kalacaktı. Arthur bunu okudu ve kitabı kapadı. Robot oracıkta put gibi hareketsiz bir şekilde oturuyordu. Arthur ayağa kalktı ve kraterin tepesine doğru yürüdü. Kraterin çevresinde dolaştı. İki güneşin Magretia'nın üzerinde muhteşem bir şekilde batışını izledi. Kraterin içine döndü. Robotu uyandırdı. Çünkü manik depresif bir robotla konuşmak bile hiç kimseyle konuşmamaktan daha iyiydi. "Gece çöküyor," dedi. "Bak robot, yıldızlar çıkmaya başladı." Bir karanlık nebulanın merkezinden çok az yıldız ve onlar da yalnızca belli belirsiz görülebilirdi. Ama yine de oradaydılar. Robot itaatkar bir tavırla yıldızlara baktı. Sonra bakışlarını tekrar yere indirdi. "Biliyorum," dedi. "Berbat, değil mi? Ama bugün batımı muhteşem. En delice rüyalarımda bile buna benzer bir şey görmemiştim. İki güneş birden. Uzayda harıl harıl yanan ateş dağları gibi." "Ben onları görmüştüm," dedi Marvin. "Tam anlamıyla saçmalık. Benim geldiğim yerde sadece bir tane güneş vardı," diye devam etti Arthur. "Ben yer küre denen bir gezegenden geliyorum. Biliyorsundur." "Biliyorum," dedi Marvin. "O gezegen hakkında konuşup duruyorsun. Söylediklerin kulağa berbat geliyor." "Yo, hayır. Orası güzel bir yerdi." "Okyanusları var mıydı?" "Ya, evet," dedi Arthur iç çekerek. "Muhteşem, engin, dalgalanan masmavi okyanuslar." "Okyanuslara dayanamam," dedi Marvin. "Söylesene," dedi Arthur merakla. "Diğer robotlarla iyi anlaşabiliyor musun sen?" "Onlardan nefret ediyorum," dedi Marvin. "Nereye gidiyorsun?" Arthur buna daha fazla dayanamayacaktı. Tekrar ayağa kalkmıştı. "Sanırım bir tur daha atacağım," dedi. "Seni suçlayamam," dedi Marvin. Ve bir saniye içinde tekrar uykuya dalmadan önce 597 milyar koyun saydı. Arthur görevini yerine getirmek konusunda daha coşkulu davranabilmek adına kanının daha istekli bir şekilde akmasını sağlamak için kollarıyla bedenini ovuşturdu. Sonra güçlükle kraterin duvarına yeniden tırmandı. Atmosfer yoğunluğu çok düşük olduğu ve ay olmadığı için gecenin bastırışı çok hızlıydı ve hava artık zifiri karanlıktı. İşte bu yüzden Arthur az daha fark edemeyip yaşlı bir adama çarpıyordu. Bölüm 22. Yaşlı adam sırtı Arthur'a dönük bir halde, ışığın ufuk çizgisinin ardında karanlığa gömülüşünü izliyordu. Uzunca boylu ve yaşlıcaydı. Üzerinde uzun ve gri renkli tek parça bir giysi vardı. Döndüğünde yüzünün ince ve kibar hatlı, endişeden yıpranmış ama sevecenliğini yitirmemiş bir insanın mutlulukla güvenebileceği türden bir yüz olduğu ortaya çıkacaktı. Ama henüz dönmemişti. Arthur'un şaşkınlıktan kopardığı çığlığa bir tepki vermek için bile. Sonunda güneşin son ışıkları da gözden kayboldu ve yaşlı adam yüzünü Arthur'a çevirdi. Yüzü hala bir yerlerden ışık alıyordu ve Arthur ışığın kaynağını aradığında birkaç metre ötede küçük bir tür geminin durduğunu gördü. Küçük bir hovercraft herhalde diye tahmin yürüttü. Geminin çevresinde loş bir ışık havuzu oluşmuştu. Adam Arthur'a baktı. Görünüşe göre hüzünlenmiş gibiydi. ''Ölü gezegenimizi ziyaret etmek için soğuk bir gece seçmişsiniz.'' dedi. ''Kimsiniz siz?'' dedi Arthur kekeleyerek. Adam bakışlarını uzaklara çevirdi. Yüzünden yine bir hüzün ifadesi geçer gibi oldu. ''Adım önemli değil.'' dedi. Aklını kurcalayan bir şeyler varmış gibi görünüyordu. Konuşurken acele etmeye gerek duymadığı belliydi. Arthur bir an için ne yapacağını bilemedi. ''Beni ürküttünüz.'' dedi kekeleyerek. Adam tekrar ona dönüp baktığında hafifçe kaşlarını çatmıştı. ''Hmm.'' dedi. ''Beni ürküttünüz.'' dedim. ''Korkmayın, size zarar vermeyeceğim.'' Arthur kaşlarını çatarak ona baktı. ''Ama bize ateş ettiniz, füzeler vardı.'' dedi. Yaşlı adam gözlerini krater çukuruna dikti. Marvin'in gözlerinden süzülen hafif bir pırıltı, devasa balina cesedi üzerine silik kırmızı gölgeler düşürüyordu. Adam hafifçe kıkırdadı. ''Otomatik bir sistem.'' dedi ve hafifçe göğüs geçirdi. Gezegenin iç kısımlarına dizilmiş kadim bilgisayarlar, karanlık bin yılın geçmişinin günlerini sayıyorlar. Yüzyıllar tozlu veri bankalarına ağır gelmiş olmalı. Tek düzelikten bir an için kurtulup rahatlamak adına ara sıra önlerine çıkan fırsatları değerlendiriyorlar sanırım. Ciddi bir ifadeyle Arthur'a baktı ve dedi ki, ''Ben bilime hayranımdır, biliyor musunuz?'' ''Ya, gerçekten mi?'' dedi Arthur. Adamın tuhaf ve dostça tavrını sinir bozucu bulmaya başlamıştı. ''Ya, öyle,'' dedi yaşlı adam ve yine kesti konuşmayı. ''Şey,'' dedi Arthur. Tuhaf bir şekilde kendisini zina yaparken birden kadının kocasının odaya girip pantolonunu değiştirmesi ve havadan sudan konuşup ardından odadan çıkıp gitmesiyle afallayan bir adam gibi hissetti. ''Tedirgin görünüyorsunuz,'' dedi yaşlı adam, nazik bir kaygı ifadesiyle. ''Hayır, pekala, evet. Aslında buralarda kimseyi bulacağımızı sanmıyorduk. Ben hepinizin öldüğü veya ona benzer bir şeyler olduğu kanaatine varmıştım.'' ''Ölmek mi?'' dedi yaşlı adam. ''Ulu Tanrıma şükürler olsun ki ölmedik. Yalnızca uyuduk.'' ''Uyudunuz mu?'' diye sordu Arthur. Söyleneni pek de inandırıcı bulmadığını belirterek. ''Evet, ekonomik durgunluk dönemi boyunca, anlarsınız ya,'' dedi yaşlı adam. Görünüşe bakılırsa Arthur'un söylediklerinin tek kelimesini bile anlamamasına hiç aldırmıyordu. Arthur onu tekrar konuşmaya teşvik etmek zorunda kaldı. Ekonomik durgunluk mu? Pekala, anlatacağım. Evet, 5 milyon yıl önce galaktik ekonomi çöktü ve sipariş üzerine inşa edilen gezegenlerin lüks tüketim malzemesi sınıfına girdiğini görünce biz de... Anlıyorsunuz değil mi? Duraksadı ve Arthur'a baktı. Bizim gezegenler inşa ettiğimizi biliyorsun, değil mi? Diye sordu ciddi bir ses tonuyla. Evet, dedi Arthur. Bunu anlamıştım. Harika bir işti, dedi yaşlı adam. Gözlerine özlem dolu bir bakış yerleştirmişti. Sahil şeritleri yapmak daima en sevdiğim iş olmuştu. Fiyortların küçük girinti ve çıkıntılarını şekillendirmekten sonsuz keyif alırdım. Her neyse, dedi. Anlatacağı konudan uzaklaşmamaya çalışarak. Durgunluk başladı ve onu uykuda atlatırsak pek çok zahmetten kurtulacağımıza karar verdik. Böylece bilgisayarları durgunluk sona erdiğinde bizi uyandırmaları için programladık. Adam çok hafif bir esnemeyi bastırarak konuşmaya devam etti. Bilgisayarlar, galaktik borsa fiyatlarına endekslendi. Anlıyorsun değil mi? Böylece diğer herkes ekonomiyi düzeltip satın alma gücünü bizim hayli pahalı hizmetimize yetecek düzeye çıkardıklarında biz de uyandırılacaktık. Bu duydukları düzenli bir gardiyan okuru olan Arthur'u derinden sarstı. Bu oldukça çirkin bir davranış, değil mi? Öyle mi? Diye sordu yaşlı adam yumuşakça. Özür dilerim, gelişmelerden biraz uzak kaldım da. Kraterin içini işaret etti. O robot size mi ait? Diye sordu. Hayır, dedi kraterin içinden gelen ince ve metalik ses. Ben bana aidim. Eğer ona robot denilebilirse, diye homurdandı Arthur. O daha çok bir tür elektronik somurtma makinesidir. Onu buraya getir, dedi yaşlı adam. Arthur, yaşlı adamın sesinde aniden bir kararlılık ifadesi duyuşuna çok şaşırdı. Marvin'e seslendi ve robot abartılı bir topallama numarası yaparak, aslında topal falan değildi, yokuşu tırmanmaya başladı. Bir daha düşündüm de, dedi yaşlı adam. Bırak orada kalsın. Sen benimle gelmelisin. Büyük olaylar yakın. Hiçbir görünür sinyal almadan karanlığın içinden sessizce onlara yaklaşan gemisine doğru döndü. Arthur, kraterin içindeki Marvin'e baktı. Robot şimdi de zorlanarak diğer tarafa dönüp kraterin içine zahmetli bir şekilde geri dönme numarası yapıyor ve kendi kendine acı acı mırıldanıyordu. Haydi gel, dedi yaşlı adam. Gel, yoksa geç kalacaksın. Geç kalmak mı? Dedi Arthur. Ne için geç kalacağım? Adın nedir insanoğlu? Dent. Arthur Dent, dedi Arthur. Geç kalacaksın. Rahmetli Dent Arthur Dent'e olduğu gibi geç kalacaksın, dedi yaşlı adam sertçe. Bu bir tür tehdit, anlıyorsun ya. Yaşlı ve yorgun gözlerine özlem dolu bir başka bakış yerleşti. Tehdit konusunda ben asla pek başarılı olamadım ama bana tehdidin epeyce etkili olabileceği söylendi. Arthur adama bakarak gözlerini kırpıştırdı. Ne kadar sıra dışı biri, diye mırıldandı kendi kendine. Özür dilerim, anlayamadım, dedi yaşlı adam. Ha, yok bir şey, affedersiniz, dedi Arthur utanç içinde. Pekala, şimdi nereye gidiyoruz? Havamobilime, dedi adam. Arthur'a sessizce gelip yanlarında duran araca binmesini işaret ederek. Gezegenin derinliklerine ineceğiz. Irkımızın şu anda 5 milyon yıllık uykusundan uyandığı yere. Magretia uyanıyor. Arthur yaşlı adamın yanına oturduğunda gayri ihtiyari ürperdi. Olayın tuhaflığı, geminin karanlık göklerde yükselirken sessizce yukarı aşağı hareket edişi huzurunu epeyce kaçırmıştı. Yüzü kontrol panelindeki minik ışıkların donuk pırıltısıyla aydınlanan yaşlı adama baktı. "Özür dilerim," dedi. "Bu arada isminiz neydi?" "İsmim mi?" dedi yaşlı adam ve yüzüne yine o belirsiz keder yerleşti. Duraksadı. "İsmim," dedi. "Slarty Bertfest." Arthur bir an için gerçekten nefessiz kalıp boğulacak gibi oldu. "Özür dilerim, anlayamıyorum," dedi ağzında geveleyerek. "Slarty Bertfest," diye tekrar etti yaşlı adam sessizce. "Slarty Bertfest?" Yaşlı adam ciddi bir ifadeyle baktı. "Önemli olmadığını söylemiştim," dedi. Hava mobil gecenin içinde süzüldü. Bölüm 23. Olayların her zaman göründüğü gibi olmadığı önemli ve yaygın bir gerçektir. Örneğin yerküre gezegeninde insanoğlu başardığı onca şeye dayanarak tekerlek, New York, savaşlar vesaire her zaman yunuslardan daha zeki olduğunu varsaymıştır ve bütün bunlar gerçekleşirken yunusların tek yaptığı suda oradan oraya atlayarak eğlenmek olmuştur. Ama öte yandan yunuslar da her zaman için insanoğlundan çok daha zeki olduklarına inanmıştı. Hem de tam olarak aynı nedenler yüzünden. Tuhaftır ki yunuslar yerküre gezegeninin yıkımının yakın olduğunu çok uzun zamandır biliyordu ve insanoğlunu tehlikeye karşı uyarmak için pek çok girişimde bulunmuşlardı. Ama iletişim kurma çabalarının çoğu toplara vurmak ya da lezzetli lokmalar karşılığında ıslık çalmak gibi eğlendirme çabaları olarak yorumlandı. Onlar da sonunda pes edip vagonların gelişinden kısa süre önce kendi olanaklarıyla yerküreyi terk ettiler. Yunusların bıraktığı en son mesaj da yanlış yorumlanmış ve ıslıkla Amerikan Milli Marşı'nı çalarken çift ters takla atarak bir halkanın içinden geçmeleri şaşırtıcı karmaşıklıkta bir numara olarak değerlendirilmişti. Oysa mesajın aslı şöyleydi: "Elveda ve balıklar için teşekkürler." Gerçekte gezegende yunuslardan daha zeki tek bir tür daha vardı ve onlar da zamanlarının büyük bölümünü davranış araştırmaları laboratuvarlarında tekerleklerin içinde koşarak ve insanoğlu üzerinde korkutucu derecede ayrıntılı ve kurnaz deneyler yürüterek geçiriyorlardı. İnsanoğlunun bu ilişkiyi de baştan aşağı yanlış anlaması bile aslında bu yaratıkların planlarının bir parçasıydı. Bölüm 24. Kapkaranlık Magretia gecesinde yapayalnız parlayan yumuşak bir ışık olarak görünen hava mobil, soğuk karanlığın içinde sessizce ilerledi. Çabucak hızlandı. Arthur'un yol arkadaşı düşüncelere dalmış görünüyordu. Arthur birkaç kez onu yeniden konuşturmayı denediyse de adam yeterince rahat olup olmadığını sorarak karşılık verdi ve sonra konuşmayı oracıkta kesti. Arthur uçuş hızlarını tahmin etmeye çalıştı. Ama dışarıda zifiri bir karanlık vardı ve ne hızla gittiklerini anlaması için gereken tüm ipuçları ondan esirgenmişti. Öyle yumuşak ve öyle hafif bir şekilde hareket ediyorlardı ki hiç kıpırdamadıklarına bile inanabilirdi. Sonra çok uzaklarda ufacık bir ışık pırıltısı belirdi ve birkaç saniye içinde öyle büyüdü ki Arthur, ışığın muazzam bir hızla üstlerine doğru geldiğini fark ederek bunun ne tür bir gemi olabileceğini çıkarmaya çalıştı. Ona dikkatle baktı ama net bir şekilde seçemedi ve hava mobil keskin bir dalış yapıp kesin bir çarpışma rotasına girmek üzere alçalırken aniden korkudan soluğu kesildi. Farkına vardığı bir sonraki şey çevresini kuşatmış görünen gümüş rengi delice bir bulanıklıktı. Kafasını ani ve sert bir hareketle çevirip arkasına baktığında hızla küçülen küçük siyah bir nokta gördü. Neler olduğunu anlaması için birkaç saniye geçmesi gerekti. Yerin altında bir tünele dalmışlardı. Asıl muazzam olan kendi hızlarıydı. Çünkü Arthur'un üstlerine doğru geldiğini sandığı ışık yerdeki sabit bir delik, bir tünelin ağzıydı. gümüş rengi delice bulanıklıksa, içinden yıldırım gibi, görünüşe göre saatte birkaç yüz kilometre hızla geçtikleri tünelin dairesel duvarıydı. Dehşete kapılmış bir şekilde gözlerini kapattı. Uzunluğunu tahmin etmeye hiç kalkışmadığı bir sürenin ardından hızlarında hafif bir düşüş olduğunu hissetti ve sonra yumuşak bir duruş yapmak üzere yavaş yavaş kaydıklarını fark etti. Gözlerini tekrar açtı. Hala gümüş tünelin içindeydiler. Bir noktada birleşen çapraz tünellerin oluşturduğu labirentin içinde sık sık yön değiştirerek ilerliyorlardı. Sonunda kavisli çelikten küçük bir odanın içinde durdular. Birkaç tünel daha orada son buluyordu. Ve Arthur odanın diğer ucunda büyük bir ışık dairesi gördü. Işık soluk ve rahatsızlık vericiydi. Rahatsızlık veriyordu çünkü göz alıcı oyunlar oynuyordu. Işığa doğru dürüst odaklanmak veya ne kadar yakında ya da uzakta olduğunu tahmin etmek imkansızdı. Arthur bunun mor ötesi ışık olabileceğini tahmin etti. Ama çok yanılıyordu. Slarty Bartfest dönüp yaşlı ve vakur gözlerle Arthur'a baktı. "Dünyalı," dedi. "Şu anda Magretia'nın kalbinin derinliklerindeyiz." "Benim dünyalı olduğumu nereden bildiniz?" diye sordu Arthur. "Bunları ileride daha iyi anlayacaksın," dedi nazik bir şekilde. "En azından," diye ekledi sesinde çok hafif bir şüphe tonuyla. "Şu an olduğundan daha iyi anlayacaksın," devam etti. "İçine girmek üzere olduğumuz bölmenin gezegenimizin içinde gerçekten var olmadığı konusunda seni uyarmalıyım. Bölme biraz fazla büyük. Bizi hiperuzayın uçsuz bucaksız bir bölgesine götürecek geçitten geçmek üzereyiz. Bu seni rahatsız edebilir." Arthur gergin olduğunu gösteren bir takım sesler çıkardı. Slarty Bartfest bir düğmeye dokundu ve hiç de güven verici olmayan bir tavırla ekledi. "Benim bile ödümü patlatıyor. Sıkı tutun." Hava mobil ışık çemberine bir yıldırım gibi daldı ve aniden Arthur'un kafasında sonsuzluğun nasıl göründüğüne dair bir fikir oluştu. Bu sonsuzluk değildi aslında. Sonsuzluk dümdüz ve sıkıcı görünür. Geceleyin gökyüzüne bakmak, sonsuzluğa bakmaktır. Mesafe anlaşılamaz ve bu nedenle de anlamsızdır. Hava mobilin içine girdiği bölme kesinlikle sonsuz değildi. Yalnızca çok, çok, çok büyüktü. Öylesine büyüktü ki sonsuzluk izlenimini sonsuzluğun kendisinden bile daha iyi veriyordu. Arkalarında titrek bir ışıkla parlayan duvarda gözün seçemediği bir iğne deliği gibi duran geçitten çıkıp açık havada yavaş yavaş yükselirlerken hava mobilin ulaştığı muazzam hız Arthur'un duyularını alt üst etmişti. Duvar. Duvar hayal gücüne meydan okuyor, onu baştan çıkarıyor ve yenilgiye uğratıyordu. Duvar öylesine geniş, öylesine dimdikti ki tepesi, dibi ve kenarları görüş alanının ötesine geçiyor, insan ona bakınca tutulup kalıyordu. Sırf baş dönmesinin yarattığı şok bile insanı öldürmeye yeterdi. Duvar kusursuz bir şekilde dümdüz görünüyordu. Sonsuzluğa uzanırken, baş döndürücü bir şekilde aşağıya inerken ve her iki yana doğru akarken aynı zamanda kıvrıldığını tespit etmek için en iyi lazer ölçüm aletleri gerekirdi. 13 ışık saniyesi ötede duvarın iki ucu birleşiyordu. Başka bir deyişle duvar boş bir kürenin uzunluğu 5 milyon kilometreden fazla olan ve hayal edilemez bir ışıkla dolup taşan bir kürenin içini oluşturuyordu. "Hoş geldin," dedi Slarty Bartfest. Ses hızının 3 katı hızla yol alan minik bir noktaya dönüşen hava mobil, akıl almaz boşlukta fark edilmeden ilerliyordu. "Burası fabrika katımız." Arthur dehşetin harika bir türünü hissederek çevresine bakınmaktaydı. Önlerinde karar veremeyeceği, hatta üzerinde tahmin bile yürütemeyeceği uzaklıkta havada asılı duran bir dizi tuhaf şey vardı. Uzayda sallanan karanlık, küremsi şekillerin çevresinde asılı duran metal ve ışıktan yapılmış narin yapraklar. "İşte," dedi Slart Bertfest. "Gezegenlerimizin çoğunu burada yapıyoruz." "Yani," dedi Arthur, kafasında sözcükleri oluşturmaya çalışarak. "Yani şimdi işe yeniden mi başlıyorsunuz?" "Hayır, hayır. Tanrı korusun, hayır," diye bağırdı yaşlı adam. "Hayır. Galaksi henüz geçimimizi sağlayacak kadar zengin değil. Hayır, başka bir boyuttan gelen çok özel müşterilerimiz için olağan dışı tek bir siparişi gerçekleştirmek üzere uyandırıldık. Bu ilgini çekebilir. İşte orada. Önümüzde." Arthur, havada süzülen yapıyı seçene kadar yaşlı adamın işaret ettiği yöne baktı. Çevresindeki pek çok yapı içinde tek hareketlilik gösterendi. Ama bu açıkça ifade edilmekten çok bilinçaltı yardımıyla edinilebilecek bir izlenimdi. Tam o sırada yapının içinden ani bir ışık arka çaktı ve sade kabartmalarla karanlık küreye işlenmiş desenleri göz önüne serdi. Bunlar Arthur'un bildiği desenlerdi. Sözcüklerin şekilleri kadar tanıdık gelen, zihnindeki mobilyaların bir parçası olan kaba ve küçük kabarcıklardı. İmgeler zihninde koşuşturur ve yerleşecek bir yer bulup anlam kazanmaya çalışırken, birkaç saniye boyunca sersemlemiş bir halde sessizce oturdu. Beynin bir bölümü ona neye baktığını ve şekillerin neyi temsil ettiğini çok iyi bildiğini söylerken, başka bir bölümü de çok anlaşılır bir şekilde bu fikri desteklemeyi reddediyor ve bu yönde daha fazla düşünmesi halinde sorumluluk almayı kabul etmiyordu. Işık bir kez daha parladı ve bu sefer Arthur'un hiç şüphesi kalmamıştı. "Yerküre," diye fısıldadı Arthur. "Aslında yerküre.2 demeniz daha doğru olur," dedi Slarty Bertfest neşeyle. "Orijinal planlarımızı kullanarak bir kopyasını yapıyoruz." Bir sessizlik oldu. "Yani siz bana," diye söze başladı Arthur, yavaşça ve kontrollü bir şekilde, "yer küreyi ilk olarak sizin yaptığınızı mı söylemeye çalışıyorsunuz?" "Evet," dedi Slarty Bertfast. "Hiç şey diye bir yere gittiniz mi? Galiba ismi Norveç'ti." "Hayır," dedi Arthur. "Hayır, gitmedim." "Çok yazık," dedi Slarty Bertfast. "Orası benim işlerimden biriydi. Ödül bile kazandı, biliyor musunuz? Nefis işlenmiş girintili çıkıntılı kıyılar. En çok oranın yok oluşunu duymak üzdü beni."
"Üzüldünüz mü?"
"Evet. 5 dakika sonra yıkılsaydı bu kadar sorun olmayacaktı. Şok edici bir kargaşa."
"Ha?"
dedi Arthur. "Fareler öfkeden kudurdu."
"Fareler öfkeden kudurdu mu?"
"Evet," dedi yaşlı adam yumuşakça.
"Elbette, sanırım köpekler, kediler ve ördek gagalı ornitorenkler de öfkeden kudurmuştur. Ama ama parayı onlar vermedi, öyle değil mi?"
"Bakın," dedi Arthur. "Şu anda pes edip delirsem bu size zaman kazandırır mı acaba?" Hava mobil bir süre sıkıntılı bir sessizlik içinde uçmaya devam etti. Sonra yaşlı adam sabırlı bir ses tonuyla açıklamaya çalıştı.
"Dünyalı, üzerinde yaşadığınız gezegen fareler tarafından ısmarlanmış, parası fareler tarafından ödenmişti ve fareler tarafından yönetiliyordu. İnşa edilme amacına ulaşmasından 5 dakika önce yok edildi."
Arthur'un beynine yalnızca tek bir sözcük kaydolmuştu. "Fareler mi?" dedi.
"Aynen öyle, dünyalı. Bakın, kusura bakmayın ama peynir takıntısı olan küçük ve beyaz kürklü şeylerden mi bahsediyoruz? Hani şu 60'ların başlarında yayınlanan komedi dizilerinde kadınları çığlık çığlığa masalara çıkaran hayvanlardan. Slarty Bartfast kibarca öksürdü. "Dünyalı," dedi. "Bazen konuşma üslubunu takip etmekte zorlanıyorum. Magretia gezegeninin içinde 5 milyon yıldır uyumakta olduğumu ve sözünü ettiğin şu 60'lı yılların dizileri hakkında çok az bilgim olduğunu unutma. Fare dediğiniz bu yaratıklar göründükleri gibi değildir. Hiperzeki, tüm boyutlara hakim, engin varlıkların bizim boyutumuzdaki uzantısıdır. Peynir ve çıkardıkları tiz viyaklamalar yalnızca bir paravandır." Yaşlı adam duraksadı ve karşısındakinin duygularını paylaşan bir sempati ifadesiyle kaşlarını çatarak konuşmaya devam etti. "Korkarım, üzerinizde deney yapıyorlar." Arthur bunu bir an için düşündü. Sonra yüzü aydınlandı. "Yo, hayır. Yanlış anlamanın nereden kaynaklandığını şimdi anladım. Hayır, bakın, aslında biz onların üzerinde deneyler yapıyorduk. Çoğunlukla davranışsal araştırmalarda kullanılırlardı. Yani fareler öğrenme sürecinin doğasını incelemek için türlü türlü testlere tabi tutulurdu. Zil çalmayı, labirentlerde koşmayı ve onun gibi şeyleri öğrenirlerdi. Onların davranışlarını gözlemleyerek kendi davranışlarımızla ilgili her türlü şeyi öğrene... Arthur'un sesi kesildi. "Ne kurnazlık," dedi Slarty Bartfast. "Onları takdir etmeden geçmek imkansız." "Ne?" dedi Arthur. "Gerçek doğalarını nasıl da gizlemişler ve düşüncelerinize nasıl da yön vermişler. Birdenbire labirente yanlış yöne koşup, yanlış peynir parçasını yiyip, beklenmedik bir tümör sonucu ölüvermek. Eğer titiz bir şekilde hesaplanırsa, bir kere kartın etkisi çok büyük olur." Sözlerinin iyice etki etmesi için duraksadı. "Görüyorsun dünyalı, onlar gerçekten hiperzeki. Tüm boyutlara hakim, engin varlıklar. Gezegenin ve halkın 10 milyon yıllık bir araştırma programını yürüten organik bir bilgisayarın matriksini oluşturuyordu. Sana bütün öyküyü anlatmama izin ver ama biraz zaman alacak." "Zaman," dedi Arthur zayıf bir sesle. "Şu anki sorunlarımın hiçbirini oluşturmuyor." Bölüm 25. Elbette ki hayatla bağlantılı pek çok mesele vardır ve işte size onların en yaygın olanlarından birkaçı. İnsanlar neden doğar? Neden ölürler? Neden bu ikisi arasında geçen zamanın büyük bir bölümünü dijital kol saatleri takarak geçirmek isterler? Milyonlarca yıl önce tüm boyutlara hakim hiperzeki varlıklardan oluşan bir ırk, tüm boyutları kapsayan evrenlerindeki fiziksel görünümleri bizimkinden farklı değildi. En sevdikleri uğraşları olan Brock tarzı ultra kriket oyununu, ortada hiçbir neden yokken birilerine vurup kaçmaktan ibaret garip bir oyun, bölüp duran, hayatın anlamı safsatalarından o kadar bıkmışlardı ki, oturup sorunlarını tek seferde kökten çözmeye karar verdiler. Bunun üzerine kendilerine muazzam bir süper bilgisayar yaptılar. Bu bilgisayar öylesine zekiydi ki, daha veri bankalarının bağlantıları yapılmadan, "Düşünüyorum, öyleyse varım"dan başlamış ve birileri onu kapamayı becerene kadar sütlacın ve gelir vergisinin varlığını mantıksal olarak çıkarsama aşamasına dek ilerlemişti. Küçük bir kent büyüklüğündeydi. Ana kontrol konsolu özel olarak tasarlanmış bir yönetici bürosuna kurulmuştu ve en kaliteli ultramaun ağacından üretilip parlak ultra kırmızı deriyle kaplanmış kocaman bir yönetici masasının üzerine monte edilmişti. Koyu renkli halılar dikkat çekmeyecek bir ihtişama sahipti. Egzotik saksı bitkilerinin yanı sıra belli başlı bilgisayar programcılarının ve aile fertlerinin isimlerinin yazılı olduğu çeşitli güzel gofre baskıların her yana serpiştirildiği odanın görkemli pencereleri, ağaçların çevrelediği halka açık bir meydana bakıyordu. Büyük açılış gününde ciddi giyimli iki programcı ellerinde evrak çantalarıyla geldiler ve ihtiyatlı bir şekilde odaya girdiler. O gün, yaşanan bu çok önemli anda ırklarını sadece kendilerinin temsil ettiğinin farkındaydılar. Ama sessiz ve sakin kalmaya özen göstererek hürmetkar bir tavırla masaya oturdular, evrak çantalarını açtılar ve deri ciltli defterlerini çıkardılar. İsimleri Langwill ve Fook'tu. Birkaç saniye saygılı bir sessizlik içinde oturdular. Sonra Fook'la sessizce bakışan Langwill, öne doğru eğilip küçük, siyah bir panele dokundu. Güçlükle algılanabilen en hafifinden bir uğultu, koca bilgisayarın artık tamamen çalışır duruma geçtiğini gösterdi. Bir sessizliğin ardından bilgisayar canlı, doygun ve tok bir sesle onlarla konuşmaya başladı. Şöyle dedi: "Zaman ve uzay evrenindeki ikinci en büyük bilgisayar olan ben, derin düşüncenin vücuda getirilmesine neden olan bu büyük görev nedir?" Langwill ve Fook şaşkın şaşkın bakıştılar. "Senin görevin ey bilgisayar!" diye konuşmaya başladı Fook. "Bir dakika, bir dakika, bu işte bir yanlışlık var," dedi Langwill endişeyle. "Bu bilgisayarı özellikle gelmiş geçmiş en büyük bilgisayar olması için tasarladık. İkinci en iyiyle idare edemeyiz. Derin düşünce," diye seslendi bilgisayara. "Sen tasarladığımız gibi değil misin? Sen gelmiş geçmiş en iyi ve en güçlü bilgisayar değil misin?" "Kendimi ikinci en büyük olarak tanımladım," diye konuştu derin düşünce. Sözcükleri tane tane ve anlaşılır bir biçimde söyleyerek. "Ve öyleyim de." Programcılar yine endişeyle bakıştılar. Langwill boğazını temizledi. "Bir hata olmalı," dedi. "Sen bir milisaniye içinde bir yıldızın bütün atomlarını sayabilen Maksimegalon'daki milyar koca obur beyinden daha büyük bir bilgisayar değil misin?" "Milyar koca obur beyin mi?" dedi derin düşünce, küçümsemesini gizlemeden. "O basit bir abaküsün teki." "Peki sen?" dedi Fook, tedirginlikle öne eğilerek. "Her bir toz zerreciğinin yörünge uzunluğunu 5 hafta süren Dangraban Beta kum fırtınasının başından sonuna kadar hesaplayabilen ışık ve hünerin 7. galaksisindeki 10 üzeri 1000 yıldız düşünüründen daha büyük bir çözümleyici değil misin?" "5 hafta süren kum fırtınası mı?" dedi derin düşünce, kibirli bir sesle. "Bunu büyük patlamadaki atomların vektörlerini düşünen bana mı soruyorsunuz? Beni böyle hesap makinesi işleriyle rahatsız etmeyin." İki programcı bir an rahatsız edici bir sessizlik içinde öylece oturdular. Sonra Langwill tekrar öne eğildi. "Ama sen," dedi, "Chicheron 212'nin büyük hiperlobik herkesle soydaş nötron kavgacısından daha dişli bir tartışmacı değil misin?" "Büyük hiperlobik herkesle soydaş nötron kavgacısı," dedi derin düşünce, R'leri titizlikle yuvarlayarak. "Bir Arcturus mega eşeğini konuşarak ayağa kaldırabilir. Ama sonra onu yalnızca ben çevrede bir yürüyüşe çıkmaya ikna edebilirim." "O zaman," dedi Fook, "sorun nedir?" "Sorun yok," dedi derin düşünce, muazzam etkili bir tonlamayla. "Yalnızca ben uzay ve zaman evrenindeki en iyi ikinci bilgisayarım." "Ama neden ikinci?" diye ısrar etti Langwill. "Neden ikinci deyip duruyorsun? Aklından Titan havanı çok kabuklu üstün zekayı geçirmediğine eminsin değil mi? Ya da düşün durmatiki, ya da..." Bilgisayarın kontrol panelinde küçümseyici ışıklar yanıp söndü. "O sibernetik budalalar üzerine bir birim düşünce bile ziyan etmem. Ben kendimden sonra gelecek bilgisayardan söz ediyorum." Fook'un sabrı taşıyordu. Defterini kenara itti ve homurdanarak, "Gereksiz bir mesih bekleyişi içine giriliyor sanırım," dedi. "Gelecek hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz." dedi derin düşünce. Ancak sayısız devremle ben, gelecekte olacakların sonsuz delta akıntıları arasında yol alabiliyorum. Ve en basit işlem parametrelerini bile hesaplamaya layık olmadığım ama sonunda kaderin beni tasarlamak zorunda bırakacağı bilgisayarın bir gün mutlaka gelmesi gerektiğini görebiliyorum. Fogg derin bir iç çekti ve Langville'e hızlı bir bakış fırlattı. Devam edip soruyu sorabilir miyiz? Dedi. Langville ona beklemesini işaret etti. Peki, hangi bilgisayardan bahsediyorsun sen? Diye sordu. Şimdilik bu konuda daha fazla konuşmayacağım, dedi derin düşünce. Şimdi, benden ne istediğinizi söyleyin de çalışayım. Konuşun. Birbirlerine bakıp omuzlarını silktiler. Fogg kendini sakinleştirdi. Ey derin düşünce bilgisayarı, dedi. Seni şu görevi yerine getirmen için tasarladık. Bize şeyi söylemeni istiyoruz. Duraksadı. Cevabı. Cevabı mı? Dedi derin düşünce. Neyin cevabını? Hayatın, dedi Fogg ısrarla. Evrenin, dedi Langville. Her şeyin, dediler koro halinde. Derin düşünce bir an derin derin düşünmek için duraksadı. Bunu yapmak çok zor, dedi sonunda. Ama yapabilirsin, öyle değil mi? Yine anlamlı bir sessizlik oluştu. Evet, dedi derin düşünce, yapabilirim. Bir cevap var mı? Dedi Fogg. Heyecandan soluğu kesilmiş bir haldeydi. Basit bir cevap, diye ekledi Langville. Evet, dedi derin düşünce. Hayat, evren ve her şey. Bir cevap var. Ama, diye ekledi. Bu konuda düşünmek zorunda kalacağım. Ani bir kargaşa bu anı mahvetti. Odanın kapısı açıldı ve üzerlerinde Cruxman Üniversitesi'nin kaba, soluk mavi cübbesi ve kemeri olan iki öfkeli adam, kendilerine engel olmaya çalışan etkisiz uşakları bir kenara iterek odaya daldı. Giriş izni talep ediyoruz, diye bağırdı adamlardan daha genç olanı. Genç ve güzel bir sekreterin boğazına dirsek atarak. Haydi, diye bağırdı yaşça büyük olanı. İçeri girmemize engel olamazsınız. Kıdemsiz bir programcıyı kapıdan dışarı itti. İçeri girmemize engel olamayacağınızı talep ediyoruz, dedi genç olanı bas bas bağırarak. Artık tamamen odanın içinde olmasına ve kimsenin onu durdurmaya çalışmamasına rağmen. Kimsiniz siz? Dedi Langville, koltuğundan öfkeyle kalkarak. Ne istiyorsunuz? Adım Magic Diz, dedi yüksek sesle yaşça büyük olanı. Ben de Vron Fondel olmayı talep ediyorum, diye bağırdı genç olanı. Magic Diz dönüp Vron Fondel'e ters ters baktı. Yeter, dedi öfkeyle. Bunu da talep etmene gerek yok. Tamam, diye bağırdı Vron Fondel. Yakınındaki bir masaya sertçe vurarak. Ben Vron Fondel'im ve bu bir talep değil. Bu somut bir gerçek. Somut gerçekler talep ediyoruz. Hayır, etmiyoruz, diye haykırdı Magic Diz sinirle. Bu kesinlikle talep etmediğimiz bir şey. Soluk almak için güçlükle duraksayan Vron Fondel tekrar bağırdı. Somut gerçekleri talep etmiyoruz. Bizim talep ettiğimiz tek şey bir somut gerçeğin bile olmamasıdır. Talep ediyorum ki Vron Fondel olabilirim de, olmayabilirim de. İyi de lanet olası herifler, siz kim oluyorsunuz? Diye haykırdı öfkeden kuduran Fogg. Bizler, dedi Magic Diz, filozofuz. Olmayabiliriz de, dedi Vron Fondel, programcılara işaret parmağını sallayarak. Evet, öyleyiz, diye ısrar etti Magic Diz. Burada oldukça kesin bir şekilde karma filozoflar, bilgeler, aydınlar ve diğer düşünen kişiler sendikasının temsilcileri olarak bulunuyor ve bu makinenin hemen şimdi kapatılmasını istiyoruz. Sorun nedir? Dedi Langville. Sana sorunun ne olduğunu söyleyeyim dostum, dedi Magic Diz. Sorun sınırın çizilmesi. "Talep ediyoruz ki," diye haykırdı Vron Fondel, "şu sınırın çizilmesi meselesi bir sorun olabilir ya da olmayabilir. Bırakın makineler toplama çıkarma işlemleri yapmaya devam etsin," diye uyardı Majiktis. "Ebedi gerçeklerle biz ilgileniriz. Çok teşekkürler. Yasal durumunu kontrol etsen iyi edersin dostum. Yasalara göre nihai gerçeği araştırma işi çalışan düşünürlerin devredilemez hakkıdır. Kahrolası makinenin biri gidip gerçekten nihai gerçeği bulursa biz anında işimizden oluruz, değil mi? Demek istediğim, bu makine ertesi sabah size Tanrı'nın kahrolası telefon numarasını verecekse bizim gece yarılarına kadar oturup Tanrı'nın var olup olmadığını tartışmamız neye yarar?" "Doğru," diye bağırdı Vron Fondel. "Kesin sınırlarla belirlenmiş kuşku ve belirsizlik alanları talep ediyoruz." Aniden odanın her yanında güçlü bir ses gürledi. "Şu noktada ben bir gözlemimi belirtebilir miyim?" diye sordu derin düşünce. "Greve gideceğiz," diye bağırdı Vron Fondel. "Evet," diye onayladı Majiktis. "Ulusal çapta bir filozoflar grevi düzenleyeceğiz." Sade bir tarzda oyulup cilalanmış kasalardaki hoparlörlerin içine yerleştirilmiş olan birkaç yardımcı bas birimi, derin düşüncenin sesine biraz daha kudret eklemek üzere devreye girerken, odadaki uğultu düzeyi aniden yükseliyordu. "Tek söylemek istediğim," diye böğürdü bilgisayar, "devrelerimin artık geri dönüşsüz bir şekilde hayat, evren ve her şeye dair nihai sorunun cevaplarını hesaplama işlemine başladığıdır." Duraksadı ve herkesin dikkatini çektiğine emin oldu ve daha sonra konuşmasına sessizce devam etti. "Ama programı yürütmem biraz zaman alacak." Fuchs sabırsızlıkla saatine baktı. "Ne kadar zaman?" diye sordu. 7,5 milyon yıl, dedi derin düşünce. Langville ve Fuchs gözlerini kırpıştırarak birbirlerine baktılar. 7,5 milyon yıl mı?" diye haykırdılar koro halinde. "Evet," dedi derin düşünce, sesini yükselterek. "Bu konuda düşünmem gerektiğini size söylemiştim. Bana öyle geliyor ki bunun gibi bir programı yürütmek, genel olarak felsefenin bütün alanlarına halkın dikkatini çekecektir. Herkes benim sonunda varacağım cevap konusunda kendi kuramını oluşturacaktır. Ve zaten medya piyasasından sizden daha iyi yararlanabilecek kim var ki? Birbirinizle yeterince şiddetli tartışmalara giriştiğiniz ve popüler basın önünde birbirinize çamur atıp uyanık aracılar edindiğiniz sürece hayat boyu beleşçi kalabilirsiniz. Söylediklerimi nasıl buldunuz?" İki filozof ağızları açık baka kalmışlardı.